Ayrım 42.
Latife hareketli günlerine geri dönmüştü. Mustafa Kemal Dolmabahçe'de kalıyor. Onu görmeye gelenler Dolmabahçe'den ayrıldıktan sonra Latife'yi de ziyaret ediyorlardı. Bu ilginç trafik içinde Mustafa Kemal Paşa'nın haberlerini Latife'ye ulaştıranlar büyük olasılıkla Latife'nin haberlerini de Paşa'ya iletiyorlardı. Büyükdere'deki evde Latife ile Galibe geçmişe ve geleceğe dair konuşuyorlardı. Kemal Paşa'dan da söz ettiler. Galibe, Latife'nin Mustafa Kemal Paşa ile yeniden birleşebileceğini düşünüyordu. "Benim çok umudum var, olsun istiyorum," dedi. Latife, "Buna imkan yok. Ben kararımı verdim. 4 sene ağladıktan sonra dünyanın güzelliklerini başka türlü görmeye başladım. Evlenmek elzemse ki bu kanaatte değilim, yeni bir hayatı tercih ederim. Aile hayatının samimiyetini tadamayacak olduktan sonra ne hacet?" Galibe Büyükdere'de Latife ile Makbule Hanım'ın karşılaştığı günden söz etti. "Makbule hanımefendi arkandan çok ağladı, seni methetti. Ben orada olsaydım böyle olmazdı," diyor. Latife suskunluğunu bozarak şöyle dedi. "Bu tesadüfler tabidir. Cemiyet hayatında işgal ettiğim mevkiye veda etmedim. Böyle bir mecburiyet hissetseydim memlekete veda ederdim." Galibe, "Sen ilelebet böyle sakin yaşayamazsın. Buna imkan yok. Herhalde memlekete hizmet edeceksin. Bu zamana kadar çok doğru hareket ettin. Hiç kimsenin tenkidine mahal vermedin," diye cevap verdi. Latife, "Vazifemi yapıyorum. Daima ona karşı hürmetkar kalacağım. Artık çalışmak istiyorum. Fakat henüz nasıl ortaya atılacağıma karar veremedim," dedi. Galibe arkadaşını serbest fırka çatısı altında çalışmaya davet etmekteydi. Latife ise açıktan siyasi faaliyete girişmesinin sonuçlarını düşünüyordu. Serbest fırka deneyiminin kısa ömürlü olacağını görebiliyordu. Bunu söyleyip Galibe'nin moralini bozmak istemedi. Galibe, "Sensiz Ankara'da nasıl yaşarım bilemiyorum," dedi Latife'ye. O sırada yanlarına gelenleri görünce sustular. Bu anlatım çok sayıda görüşmeden yola çıkılarak kurgulandı. Serbest fırka seçime giriyor. Fethi Okyar, Mustafa Kemal'in tavrını belli etmesi üzerine partiyi kapatmanın en doğru karar olduğunu düşünüyordu. SCF son bir siyasi denemeye daha katılacaktı. Türkiye'nin önünde belediye seçimleri vardı. Cumhuriyet ilk kez tek dereceli bir seçim yaşayacaktı. Fethi Okyar'ın oğlu Osman Okyar babasının bu kararını şöyle yorumluyor. "Öncelikle Fethi Bey İzmir ve Ege gezisinde karşılaştığı halk desteğinin boyutlarının farkına varmıştı. Ayrıca fırka programında ileri sürmüş olduğu tek dereceli seçim sisteminin kabul edilmiş olması bu halk desteği avantajını kullanmasına imkan tanıyordu. Öte yandan parti programında yer alan kadınların iştirak ettiği bir seçimi iktidara giden yolda değerlendirmek istemiş olmalıydı." Fethi Okyar'ın anıları, sayfa 76. Seçimler 1930 yılı Ekim ayının başında yapıldı. Kadınlar ilk kez adaydılar. CHF ve SCF'nin 9 kadın aday gösterdiklerini ve kadın adayları liste başına yerleştirdiklerini görüyoruz. Beyoğlu listesinin başındaki isim Makbule Ata'dan, ikinci isim ise TKB'nin eski başkanı Nezihe Muhittin'di. Mete Tunçay, adı geçen eser, sayfa 280-282. Serbest fırkanın elde ettiği sonuçlar beklenenin üzerindeydi. Seçim sonuçlarına ilişkin resmi açıklamalara göre 502 seçim bölgesinden 31'inde SCF kazanmıştı. İstanbul'da 36 bin oydan 13 bini SCF'ye verilmişti. İzmir'de ise CHP 14.600, SCF 10.000 oy elde etmişti. Çetin Yetkin, Atatürk'ün Başarısız Demokrasi Devrimi, Serbest Cumhuriyet Fırkası, Toplumsal Dönüşüm Yayınları, 1997, sayfa 194-195. Seçimlerin ardından serbest fırka irtica suçlamalarıyla yüz yüze kaldı. Serbest fırkayı irtica ile suçlayanlardan biri de Yakup Kadri Karaosmanoğlu'ydu. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Politikada 45 Yıl, İletişim Yayınları, İstanbul 2002, sayfa 96. Başta valiler, her düzeyde devlet görevlileri seçimlere Cumhuriyet Halk Fırkası lehinde müdahale etmiş, İçişleri Bakanlığı, polis ve jandarma serbest fırkanın kaybetmesi için gayret göstermişti. Fethi Bey, İçişleri Bakanı aleyhine gen soru görüşmesi açılmasını istedi. Gen soru görüşmesi 15 Kasım'da yapıldı. Ancak Fethi Bey mecliste yalnız kalmıştı. Bunun üzerine Fethi Bey 17 Kasım'da serbest fırkayı feshetti. O sırada Son Posta gazetesini çıkaran Zekeriya Sertel, serbest fırka haberlerine geniş yer veriyor, Fethi Okyar'ın açıklamalarını yayımlıyordu. Sertel, serbest fırka olayını şöyle anlatmıştı. Biz serbest fırkanın ortaya attığı ilkeleri beğenmiyorduk. Serbest fırka liberalizmi savunuyordu, özel sermayeye önem veriyordu. Devletçiliğe karşı durum almıştı. Biz ise özel sermayeye devletçe yapılan yardıma karşı şiddetli bir savaşa girişmiştik. Serbest fırkanın kuruluşu memlekette biraz daha özgürlük havasının esmesine yol açtı. Herkes daha özgür konuşabiliyordu. Biz de hürriyet ve demokrasi savaşını daha açıktan yapabiliyorduk. İçlerinde yalnız Ağaoğlu Ahmet Bey özdenlikle liberaldi ve ne istediğini biliyordu. Zekeriya Sertel, Hatırladıklarım, Gözlem Yayınları, İstanbul 1977, sayfa 193-195. Türkiye yeniden tek partili günlerine geri döndü. Muhalefete geçenler ezilmişlerdi. Bu sürecin sonunda nasıl ortaya atılacağına bir türlü karar veremeyen Latife de geri planda durmasının daha uygun olduğunu fark etmişti. Armstrong'un Bozkurt'u yayımlanıyor. Latife 1930'lu yılların başında Ayazpaşa'daki evin 4. katında büro gibi kullandığı odasında tercümeler yapıyordu. Türkiye'yi tanıtmak amacıyla kurulan Türkiye Touring ve Otomobil Kulübü'nün başkanı Reşit Saffet Bey, Uşakizade ailesinin hem dostu hem de akrabasıydı. Kulübün 1930 Ağustos'unda yayın yaşamına başlayan bir de dergisi vardı. O günün önde gelen kalemleri bu dergiye Türkiye'yi tanıtmak, turizmi teşvik etmek amacıyla yazılar yazmaktaydı. Latife'nin de bu dergiye imzasını kullanmadan yazılar verdiği, tercümeler yaptığı biliniyor. Yeğeni Dilek Bebe, Latife'nin o yıllarda gazetelere başka isimle tercümeler yaptığını, romanlar, hikayeler yazıp para kazandığını söylüyor. Latife'nin kendine mahsus edebi bir üslubu vardı. Kullandığı imza bilinmese de belki bir gün bu yazılara ulaşmak mümkün olabilir. Türkiye ile ilgili önemli bir kitap çıktığında Latife'nin tercüme edip ortak dostları aracılığıyla Mustafa Kemal'e gönderdiği de anlatılıyor. Yani bir anlamda Çankaya'daki çevirmenlik görevini sürdürüyordu. 1932 Ekim'inde Armstrong'un Bozkurt kitabı yayımlandı. Mustafa Kemal Paşa'yı kurda benzeten bu tartışmalı kitap, Türkiye'nin liderinden pervasız bir dille söz ediyor, özel hayatına saldırıyordu. Kitabın Türkiye'ye sokulması yasaklandı. Latife, Mustafa Kemal'in bu kitabı okuması gerektiği inancıyla oturup tercüme etmiş ve ona bir ortak dostları aracılığıyla göndermişti. Bir gün Çankaya'da sofrada Mustafa Kemal, "Getirin şu eseri okuyalım." dedi. O gece Bozkurt sofrada okundu ve herkes dinledi. "Ne yaptınız bu kitabı?" diye sordu Mustafa Kemal. "Yurda girmesini yasak ettik." "Niçin?" "Hakkımızdaki iftiralar dolayısıyla." "İçki filan mı?" "Evet efendim. Az bile yazmış. Bırakın kitabı yurda girsin. Millet de okusun." Sadi Borak, Atatürk'ün Armstrong'a cevabı, Kaynak Yayınları, İstanbul 1997, sayfa 29. Kılıç Ali de o gün sofradaydı. Onun anlatımına göre Mustafa Kemal kitabı okuduktan sonra, "Bunun ithalini men etmekle hükümet hataya düşmüş. Adamcağız yaptığımız sefahati eksik yazmış. Bu eksiklikleri ben ikmal edeyim de kitaba müsaade edilsin ve memlekette okunsun." diye şakasını bile yapmıştı. Kılıç Ali, Atatürk'ün Hususiyetleri, Cumhuriyet Kitapları, İstanbul 1988, sayfa 96. Ne var ki kitap yine de Türkiye'ye sokulmamıştı. Mustafa Kemal'in kitapla ilgili düzeltmeleri Necmettin Sadak'ın kaleminden dönemin Akşam Gazetesi'nde 7 Aralık 1932'de yayımlanmıştı. Akşam'da yayımlanan cevapların 1/4'ünün Mustafa Kemal Paşa tarafından dikte ettirildiği söyleniyor. Sadi Borak, adı geçen eser, sayfa 30. Mustafa Kemal düzeltmelerini yaparken Latife'yi anlatan bölümlere de değinmişti. İlk karşılaşmalarına dair kitapta yer alan ve hep anlatılan karargaha gelen kız hikayesinin doğru olmadığı Mustafa Kemal Paşa'nın ağzından bu yayında anlatılmıştı. Ancak ilk karşılaşma hikayesi dışında yanıtlar Latife açısından oldukça incitici ifadeler içermekteydi. Armstrong kitabında Mustafa Kemal'in Latife'ye çılgıncasına aşık olduğunu yazmıştı. Mustafa Kemal ise bunun doğru olmadığını, Latife'ye aşık olmadığını, onunla şefkatinden evlendiğini yazdırmıştı. Açıklamada Latife'nin Büyük İzmir yangınına dair, "Ailemizin bütün serveti yandı, mahvolduk fakat zararı yok. Siz geldiniz, memleketimizi ve bizi kurtardınız. Bu bize yetişir." şeklindeki sözlerine yer verilerek şöyle denilmişti. Bu söz ve Mustafa Kemal'in Latife Hanım'da farz ve tahmin ettiği kıymet, Mustafa Kemal'de Latife Hanım'ın ailesi hakkında bir koruma ve şefkat hissi uyandırdı. Yazarın dediği gibi onunla duygusal bir ilişki yüzünden evlenmiş değil, sadece şefkat ve koruma hissiyle hareket etmiş, uyumsuzluğa rağmen onunla birkaç sene yaşamıştır. Boşanmalarından 7 yıl sonra Mustafa Kemal, Latife'yi ilk kez kırıyor, hem de bunu basın aracılığıyla yapıyordu. Akşam gazetesinin yayınında Latife'nin canını acıtacak bir üslup kullanılmış, aralarında aşka dair bir duygu olmadığı yazılmıştı. Halbuki Latife Hanım'ın TTK'ya teslim edilenler arasında Mustafa Kemal'in aşk mektupları başlığıyla tasnif edilmiş belgeler bulunuyor. Akşamın yayınında Latife'yi kıran başka ifadeler de vardı. Mustafa Kemal Paşa'nın annesinin Latife'yi gördüğü an "Oğlum bu kızla evlenmesin." dediği, Latife Hanım'ın Mustafa Kemal'e hiçbir diplomasını gösteremediği ve bunun gibi cümlelere de yer verilmişti. Latife tahsilini yarım bıraktığı için diploması yoktu. Mustafa Kemal Paşa ile evlendikten sonra zaman zaman bu konuda hayıflandığı, Mustafa Kemal'in de bu sözlere tepki gösterdiği anlatılıyor. Samet Ağaoğlu lise yıllarında bir akşam yemeğinde böyle bir karı koca tartışmasına tanıklık etmişti. 1 Aralık bahis Atatürk'ün evlenme hikayesine geldi. Konuşulurken Latife Hanım, "Ah," dedi, "böylece yüksek tahsilim yarıda kaldı." Atatürk'ün yüzü birden asıldı. Biraz kısık bir sesle, "Öyle mi hanımefendi?" dedi. "Serbestsiniz. Yarım kalmış okumanıza hemen devam edebilirsiniz." Latife Hanım yanlış bir söz söylediğini hemen anladı. Atatürk'ün elini tutarak öptü ve heyecanlı bir sesle, "Ama," dedi, "dünyanın en büyük üniversitesine böyle girdim işte," diyerek işi tatlıya bağladı. Atatürk'ten Sesler, Milliyet Gazetesi, 16 Kasım 1980, aktaran Oğuz Akay, Gazi, sayfa 127. Akşamın yayınını okuduktan sonra Latife, İsmet Paşa'ya bir mektup yazmış, ondan da mektubuna yanıt almıştı. Hakkında yazılanlarla ilgili olarak Akşam Gazetesi'ne de iki ayrı cevap gönderdi. Latife, Akşam'ın yayınına karşı tepkisini böyle göstermişti. Ama onun verdiği cevaplar hiçbir zaman yayımlanmadı. Bunun üzerine Latife de yazdığı cevapları belge olarak saklamıştı. Latife Hanım'ın Osmanlı Bankası'ndaki kasasından çıkan evrak arasında Bozkurt Yayını ile ilgili 5 kalem görünüyor. 98. Akşam Gazetesi'nin 932 tarihli yazısı Latife Hanım'ın cevabi yazıları 2 adet. 99. Bozkurt adlı kitaba cevaben yazdığı Necmettin Sadak'ın 2 makalesi ile Latife Hanım'ın bu kitapla alakalı notu. 100. Latife Hanım'ın İsmet Paşa'ya gönderdiği mektup, 2 sahife. 101. Başvekil İsmet Paşa'ya Armstrong'un eseri hakkında Akşam Gazetesi'ndeki makaleler üzerine Latife Hanım'ın notlar gönderdiğini bildirmektedir. 102. İsmet Paşa'nın buna karşı vermiş olduğu cevap İsmet Paşa imzalı. Bakınız ek 2. Kasadan çıkanlar. Volkan Itkovits, Mustafa Kemal'in Armstrong'un kendisinin Latife ile yaşadıkları müşterek hayatın ayrıntılarını öğrenmek için Latife ile ilişkiye geçmiş olabileceğinden kuşku duyduğu bilinir, diyorlar. Volkan Itkovits, adı geçen eser, sayfa 344. Mustafa Kemal belki kitabın içinde yer alan bazı özel bilgilerin Latife kaynaklı olabileceğinden kuşkulanmıştı. Belki de Latife'nin kitabı çevirip kendisine göndermesine gücenmiş, bu tavrında bir başka niyet aramış ve Latife'nin canını acıtmıştı. Münci'nin ölümü. 1932 yılı sonlarında Latife yeni bir felaketle yüz yüze geldi. Çok sevdiği kardeşi Münci bir sevda hikayesi yüzünden yaşamını yitirdi. Bu ölümün intihar mı, kaza mı olduğu anlaşılamadı. Münci İstanbul'da hukuk mektebini bitirdikten sonra Türkiye'nin tanıtımını üstlenen Reşit Saffet Bey'in başkanlığındaki Turing'de çalışmaktaydı. Ablasına sık sık mektup yazar, onunla sıcak ilişkisini sürdürürdü. Latife tam yaralarını tedavi ettiğini düşünürken çok sevdiği kardeşi Münci'nin ölümü bütün acılarını yeniden depreştirdi. İlk kadın senatör ve ilk kadın dışişleri görevlisi Adile Ayda, hukuk mektebinden sınıf arkadaşı Münci ile Mustafa Kemal'in bir karşılaşmasına tanıklık etmişti. 1932 Ocak ayının ortalarında Türk Ocağı olarak yapılıp sonra halk evine dönüştürülen binada Çocuk Esirgeme Kurumu bir kıyafet balosu veriyordu. Adile Ayda da okul arkadaşı Münci ile balodaydı. Mustafa Kemal yanında Salih Bozok, Kılıç Ali, Ali Çetinkaya, Şükrü Kaya ve Falih Rıfkı ile Atay birlikte içeri girişine, arkadaşı Münci'nin elektriklenmiş gibi içeriye giren kafileye doğru ilerlediğini hatırlıyor. Biz de kendisini yavaşça takip ettik. Münci'nin tereddütsüz adımlarla Şükrü Kaya'nın yanına kadar giderek Gazi Paşa'nın hayret dolu bakışları karşısında kulağına eğilip bir şey söylediğini, bunun üzerine Şükrü Kaya'nın biraz çekinerek Münci'yi Gazi Paşa'ya takdim ettiğini gördük. Gazi ilk önce anlamadı veya işitmedi. Sonra birden yüzü aydınlandı. ''Ne o? Münci mi? Sen Münci misin?'' diyerek eski kayınbiraderine döndü ve yakınındakilere ''Biliyor musunuz, ben bunu 10 sene evvel kucağımda hoplatırdım.'' dedi. Belli idi ki küçük kayınbiraderini vaktiyle pek sevmiş fakat Latife Hanım'dan ayrıldıktan sonra hiç görmemiş. Artık gerçek bir aile sahnesine tanık olunmakta idi. Gazi Paşa bir eli Münci'nin omuzunda... ''Şimdi kaç yaşındasın? Hangi mektebi okudun? Ne tahsil ediyorsun?'' gibi sorular soruyordu. İlgisi, memnuniyeti gittikçe artıyordu ve ilgisinin bir nişanesi olarak nihayet şu soruyu sordu. ''Eh, daha sonra ne olmak istiyorsunuz?'' Münci ilk önce önüne baktı, sonra başını kaldırarak şu cevabı verdi. ''Reisi cumhur olmak istiyorum.'' Gazi Paşa'nın hayretle irkildiği görüldü. Buz gibi bir sessizlik ortalığı kapladı. Herkes birbirine korku ve endişe ile bakıyor ve Gazi'nin bu küstah çocuğa ne şekilde haddini bildireceğini merakla bekliyordu. Gazi şöyle etrafa göz gezdirdi, Münci'yi yukarıdan aşağı süzdü ve ani bir ifade değişikliği ile ona gülümseyerek ''Reisi cumhur mu olmak istiyorsun? Tebrik ederim seni.'' dedi. Ve devam etti. İnsanın hedefi çok uzakta olmalı ki hiç olmazsa yarı yola varabilsin. Bu yalnız fertler için değil, milletler için de böyledir. Bir millet emellerinin yüksekliği nispetinde yükselir. Adile Ayda Cumhuriyet Gazetesi'ne yazdığı bu anıyı şöyle bitiriyor. Münci Uşakizade ne yazık ki yarı yola bile varamadı. Zekası, kültürüyle herkesi hayran bırakan bu parlak genç 1932 sonbaharında bir kaza kurşunu ile kurban gitti. Adile Ayda, Atatürk ve kayınbiraderi, Cumhuriyet Gazetesi 10 Kasım 1963, aktaran Oğuz Akay, Gazi, sayfa 185-186. Latife, Halit Ziya ile buluşuyor. Mustafa Kemal'le boşanmasının ardından Halit Ziya ile aile arasına bir soğukluk girmiş, Latife çok sevdiği amcasını aramaz olmuştu. Bir gün telefonu çaldı Halit Ziya'nın. Karşısındaki ses, ''Alo, alo, amca benim.'' diyordu. Sesleniş biçiminden ve sesinden karşısındakini hemen tanımıştı Halit Ziya ama hemen karşılık vermeyip beklemişti. Boşanma olayından sonra ilk kez sesini duyuyordu Latife'nin. Ortak dostlarına Halit Ziya ve ailesiyle bozulan ilişkisinden söz ettiği oluyordu. Amcasının suskunluğu üzerine, ''Amcacığım, benim Latife, sizi o kadar göreceğim geldi ki sonunda işte dayanamadım.'' diyordu. Halit Ziya anlaşılan hangi ses tonuyla karşılık vereceğine karar verememişti. Doğal olarak aynı halde karşılık vermek gerekiyordu diye düşünmüştü. Biraz da istemeye istemeye, ''Ben de pek çok özledim.'' cümlesi çıkmıştı ağzından. Bu görüşme anlaşılan telefonla sınırlı kalmayacaktı. Çünkü ''Nasıl görüşebiliriz?'' diye soruyordu Latife. Bir yaramazlık yapmak, onu Yeşilköy'e çağırmak mümkündü. ''Öyle söyledim. O özür diledi. Uzun uzun oturduğu Yeşilköy köşküne uğramak istemedi.'' Nedenini hiçbir zaman anlayamadık. Önerisinden sonra günü saati belirledim. Büyük bir sıcaklıkla teşekkür etti. Kesinlikle aramızda açıklama istemek, açıklama yapmak çeşidinden tek bir söz edilmemek üzere kabul ettim. Görüşme gerçekleşti. Koşullara tamamıyla uyuldu. Sarsılmalardan, öpüşmelerden sonra söyleşme konusunu şu, bu ve tamamıyla Vedat oluşturacaktı. Halit Ziya, Latife'nin amcaoğluna ilişkin ablalık sevecenliğinden bir zerre bile eksilmediğine karar vermek gerektiğini düşünmüştü. Pek tatlı geçen bu buluşup görüşmeden sonra amca ve yeğen birbirlerine yaklaşmış ve ısınmış olarak ayrılacaklar. Ancak Latife'nin erkek kardeşi Münce'nin ölümüne kadar bir daha yeniden karşı karşıya gelmeyeceklerdi. Halit Ziya Uşaklıgil, Bir Acı Hikaye, sayfa 135-136. Halit Ziya'nın tarih vermediği bu görüşme 1932 yılından önce yapılmış olmalı. Halit Ziya'nın torunu Zeynep Lange, Halit Ziya ile Latife Hanım'ın yakınlığını şöyle anlattı. Latife Hanım, Halit Ziya Uşaklıgil'i çok sever ve sayarmış. Kendisine birçok mektup yazmış. Hatırlıyorum, babamızın evinde mavi bir kurdele ile bağlıydılar. Babam bir gün Latife'ye telefon edip, ''Bu mektupları ne yapayım?'' diye sormuş. O da, ''Lütfen Bülent bunları yak, yanlış ellere düşmesin.'' demiş. Maalesef mektupların metnini hiçbir zaman kimse bize okumadı. Ancak hatırlıyorum ki Atatürk'ü ilk gördükten sonra yazdığı bir mektupta iki güzel mavi gözle karşılaştım demiş. Zeynep Lange ile görüşme. 38. Atatürk'ten Latife'ye özel soyadı. 1934 yılında soyadı kanunu çıkınca Halit Ziya, Uşaklıgil soyadını alıyorum diye Muammer Bey'e haber yolladı. Bazı lakap ve ünvanların kaldırılmasına dair kanun nedeniyle zade ile biten isimler soyadı olarak verilmiyordu. Bu yüzden aile Uşakizade soyadıyla anılamayacaktı. Ne var ki Muammer Bey Gilli soyadı istemiyordu. Uşaklıgil soyadını Halit Ziya ile paylaşmayı uygun görmemişti. O da Uşaklı soyadını istedi. Ancak İstanbul mercileri ailenin soyadını bir türlü onaylayamıyordu. Kanun gereği Latife'nin de babasının aldığı soyadını alması gerekiyordu. Ancak işler bir yerde takılmıştı. Nüfus cüzdanları üst makamlar derken Çankaya'ya kadar çıktı. Muammer Bey ve aile sonunda Uşaklı soyadını aldılar. Ancak Latife Hanım'a başka bir soyadı uygun görüldü. Anlatıldığına göre Atatürk, ''Getirin bakayım kağıtları.'' demiş. Ardından Muammer Bey'in soyadını onaylamıştı. Ancak sıra Latife Hanım'ınkine gelince Uşaklı'yı çizip Uşaki yapmıştı. Ardından yanındakilere bakıp, ''Ne demektir, bilir misiniz?'' diye sormuştu. Sonra da, ''Aşıklardandır manasına gelir.'' diye eklemişti. Devrin önde gelenleri olayı böyle aktarmıştı aileye. Pek çok metinde Latife Hanım'ın soyadı Uşaklıgil olarak yazılmaya devam ediyor. Halit Ziya ünlü bir isim olduğu için Latife Hanım'ın soyadının da Uşaklıgil olduğu sanılıyor. Muammer Erboy soyadına ilişkin bu anıyı aktarırken kafalardaki soyadı karmaşasına açıklık getiriyor. Lügat anlamına bakın, aşıklardır, yıl 1934 diyor. Soyadı kanunu sırasında tanıdıklarına en çok yakışan soyadını bizzat seçmekten hoşlandığını bildiğimiz Atatürk, Latife'ye pek özel bir soyadı aramış ve aile isimlerinden yola çıkarak türettiği bir kelime oyunu ile aşıklar soyadını armağan etmişti.